Ayrım 20. Dünyanın en büyük iki yazarı. Dünyanın en büyük iki yazarını öteden beri tanırım. Bunlardan biri bizim buralı. Çoktan beri tanışırız. Dünyanın en büyük yazarı olduğuna önce kendisini, sonra da bizi inandırmıştır. İçkili olduğu ve kızdığı zamanlar başkalarını da dünyanın en büyük yazarı olduğuna inandırmaya çalışır. Yazarların dışındaki insanların buna inanmaları doğaldır. Ama yazarları inandırmak olanaksızdır. Çünkü her yazar kendisinin dünyanın en büyük yazarı olduğuna inanır. Ne var ki çoğu bunu açıklayamaz da dünyanın en büyük yazarını kötülemeye çalışarak kendini öne çıkartmak ister. Benim bu konudaki kanıma gelince bizim dünyanın en büyük yazarımız, dünyanın en büyük yazarı sayılan ötekilerden çok daha kötü bir yazar değildir. Hatta çoğundan da üstündür. Bu durumdaki bir yazarın elbette yazarlar çevresinde kıskanılması doğaldır. Ama o dünyanın tek en büyük yazarı olduğuna kendisini iyice inandırdığı için bütün yazarların onu kıskandığını sanır. Dünyanın öteki büyük yazarı bir başka ülkedendir. İyi ki başka ülkedendir. Çünkü aynı ülkede ve aynı zamanda dünyanın en büyük iki yazarı yaşayamayacağı için ikisinden birinin büyük olmaması gerekirdi. Birimiz dünyanın en büyük yazarı olmak üzere üç yazar, dünyanın öteki büyük yazarının ülkesine çağrılıydık. Orada uluslararası bir toplantı vardı. Değişik uluslardan yazarlar çok kalabalıktır. O zamana dek dünyanın en büyük yazarlarını bir arada görmemiştim. Bu benim ve arkadaşımın uluslararası yazarlar toplantısına ilk katılışımızdı. Bizim ikimiz genç yazardık. İkimiz de bütün yazarlar gibi kendimizi dünyanın en büyük yazarı sanıyorduk ama bunu bir giz olarak saklıyor, kendimize bile söylemiyorduk. Arkadaşımı bilmem ama ben özellikle dünyanın en büyük yazarını dikkatle izliyor, inceliyor, ileride nasıl olmam ve davranmam gerektiğini onlardan öğrenmeye çalışıyordum. Kendimi açıklayamasam bile şimdiden dünyanın en büyük yazarı saymam niçin doğal olmasın? Ama beni bırakın, o uluslararası yazarlar toplantısında bizimle birlikte katılmış olan üçüncü yazar arkadaşımız, ki bence bütün öteki yazarlar gibi dünyanın en yeteneksiz yazarıydı, o bile kendisini dünyanın en büyük yazarı sanmaktaydı. Bununla birlikte biz ikimiz, belki alçak gönüllüğümüzden, belki gençliğimizin utangaçlığıyla bir türlü öne çıkıp kendimizi gösteremiyorduk. Ama bizim dünyanın en büyük yazarımız, haklı olarak, hep öndeydi. Biz de onu daha çok öne çıkarmaya çalışıyorduk. Çünkü okullarda ve askerlikte bile yürüyüşlerde ve geçiş törenlerinde en büyükler, en uzun boylar hep önde gider. Bayrağı onlar taşır. Sonra öbürleri boy sırasına göre dizilir ve en kısa boylar, en küçükler en arkada kalır. Buna hiç kimsenin bir diyeceği olamaz. Her nedenli insan hakları bildirgesi ve Paris koşulgusu bütün insanların doğdukları anda eşit olduklarını yazıyorsa da bu yol ve yürüyüş düzeninde de insanlar eşit olacak diye uzun boylularla kısa boyluların karman çorman olarak birbirlerine karışması anlamına gelmez. İnsanlar boy sırasına girmek koşuluyla eşittirler. Kaldı ki insanların doğdukları anda eşit oldukları savı da çok tartışma götürür bir konudur. 5-6 kilo ağırlığında 60-70 santim boyunda doğan bir tosuncukla 700 gram ağırlığında ve 30-40 santim boyunda doğan bir çocuğun eşit oldukları söylenebilir mi? Eskilerin küllü tavilin ahmak ve küllü kafirun fitne dedikleri üzere bütün uzun boyların ahmak ve bütün kısa boyların da fitne fücür olduklarına ben inananlardanım. Uzun boyların ahmak oldukları şundan da belli ki sivil olsun asker olsun bütün yürüyüş konularında en önde olmanın tehlikeyle ilk karşılaşmak demek olduğunu hiç düşünmeden böbürlene böbürlene en önden yürürler. Kısa boylular da en arkada yürüdükleri için sürekli olarak kendilerinden önde olanları görmek, seyretmek ve incelemek zorunda kaldıklarında ister istemez onlar için konuşmak, söylemek, atıp tutmak, dedikodu yapmak yani fitnecilik etmek zorunda kalırlar. Uzun boylular önlerinde kimse yok ki fitnecilik etsinler. Ya orta boylular? Onlar boylarının ortalığına göre hem ahmaklıktan hem fitnelikten nasibini alanlardır. Hoş uzun boy kısa boy da görecedir ya. Kime neye göre uzun ya da kısa? Örneğin pigmelerin uzun boylusu bile Senegalilerin cücesi sayılır. Her ne olursa olsun bizim dünyanın en büyük yazarımız salt yazarlığından dolayı değil, boyu posuyla da, kalıbı kılığıyla da, gövdesi gürsesiyle de, ağırlığı ve farfarasıyla da bir büyük yazardı. Ve biz ikimiz onu kıskansak bile yine de onunla övünüyorduk. O uluslararası yazarlar toplantısında yazarların geçit yürüyüşü için boy sırasına sokulması gerekseydi, en önde bizim dünyanın en büyük yazarımız, onun arkasında yine bizim yeteneksiz yazarımız, en arkaya da benim geçmem gerekirdi. Çağrılı olarak gittiğimiz ülkenin de bizimki gibi bir dünyanın en büyük yazarı olduğunu o ülkenin başkentine gittiğimizde öğrendik. Bize söylendiğine göre o ülkenin dünyanın en büyük yazarı yapıtlarını 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında vermişti. Yaş dışında hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorduk. Uluslararası toplantıdan bir gün önceydi. İki büyük yazarın buluşacaklarını öğrendik. Biz ikimiz bu olayı merak ve coşkuyla bekliyorduk. Çünkü bu buluşmada ikisini karşılaştırarak kendimize göre hangisinin dünyanın en büyük yazarı olduğuna karar verecektik. Her şey beklediğimiz gibi geçti. Bu iki büyük yazarın buluşması gözümüzün önünde oldu. Onlar iki büyük yazar gibi değil de sanki daha çok iki ağır siklet boksörünün ringde dövüşmeleri ya da iki pehlivanın minderde güreşmeleri gibi buluştular. Evet, tıpkı böyle oldu. Ev sahibi yazar örgütünün bulunduğu yapının ikinci katında geniş bir salon vardı. Dar, enine döşemeden tavana ve boydan boya yerleştirilmiş bir büyük camla salon ikiye ayrılmıştı. Biz iki yazar, başka yazarlarla birlikte salonun geniş bölmesindeydik. Dünyanın öbür en büyük yazarı da camın arkasında bölmede bizim dünyanın en büyük yazarımızı beklemekteydi. Geniş bir deri koltuğa gömülmüş cigara içiyordu. Bizim olduğumuz bölgedeki öbür yazarlar kendi havalarında söyleşiyorlardı. Ama biz ikimiz, bir de bize dilmaçlık ve rehber olarak verilmiş olan bir hanım, camın arkasında dünyanın en büyük iki yazarının karşılaşmalarını izlemeye hazırlanmıştık. Bizimkinin gecikerek öbürünü bekletmesi hoşuma gidiyordu. Daha baştan ilk puan bizdeydi. Öbür büyük yazar ringdeki köşesinde oturmuş, dövüşe hazır bir boksör gibi bekliyordu. Az sonra o büyük salonun tahta döşemeleri gıcırdamaya, önümüzdeki masa sallanmaya, oturduğumuz sandalye sarsılmaya, masanın üstündeki öteberi titremeye başlamış ve bu belirtilerden büyük yazarımızın salona girdiğini anlamıştım. Başımı kapıya çevirince gerçekten de büyük yazarımızın kapıdan girdiğini gördüm. Öksürdü. Öksürünce camlar zangırdadı. Bu öksürük öksürmek için değil, geldiğini oradakiler haber vermek içindi. Öteki büyük yazarın bulunduğu bölmeye girdi. Yanında dilmaç yoktu. Rehberimiz ve dilmaçımız olan hanıma kendi yazarlarının hangi dili bildiğini sordum. Ana dilinden başka dil bilmediğini söyledi. Üstelik kendi büyük yazarını sevmiyor olmalı ki yazdığı o kalın romanlarına bakılırsa ana dilini de pek iyi bilmediğini sözlerine ekleyerek dedikodu yaptı. Bizim büyük yazar ikinci puanı da almıştı. Çünkü bizimki de ana dilinden başka dil bilmiyordu ama konuşurken değilse de yazarken ana dilini çok iyi biliyordu. Ortaklaşa dilleri olmayan bu iki büyük yazarın nasıl anlaşacaklarını merak ediyordum. Bu konuda boşuna meraklandığımı az sonra anladım. Dünyanın iki büyük yazarın ortaklaşa dilleri de olmadan nasıl anlaştıklarını camın bu yanından seyredip gördüğüm biçimde olduğu gibi anlatıyorum. Döşemeleri sarsarak salona giren bizim büyük yazarımız camlı bölmenin kapısını kasırga hızıyla açtı ve odanın ortasına yıldırım çarpar gibi düştü. Sonra iki kolunu açabildiği kadar açıp uzun süre bir o sesi çıkarmaya başladı. Çıkarttığı o sesi radyo tiyatrolarındaki fırtına efektine benziyordu. Kapıya arkası dönük oturmakta olan öteki büyük yazar kapı kanadının çarpması ve o dehşeti o sesiyle önce irkildi. Başını çevirip de iki kolunu havayı kulaçlar gibi açmış olan bizim büyük yazarı görünce kısa bir süre ona baka kaldı. Sanırım ki bu süre içinde ne yapması gerektiğini düşünmüş olacak ki ne yapacağına karar vermiş olmalı ki birden ayağa fırladı ve o da tıpkı bizimki gibi İki uzun kolunu iki yana açıp o sesi çıkarmaya başladı. Bir süre böyle karşılıklı oğlaştılar. Ne zamana dek oğlaşılırdı böyle? Sahne gerçekten meraklıydı. Bizimki kanat gibi gerilmiş iki kolunu öbür büyük yazarın boynuna doladı. Öbür büyük yazar da kendini aynı şeyi yapmak zorunda duyumsamış olacak ki o da iki kolunu bizimkinin boynuna doladı. Kucaklaştılar. Tam kafa kol yapmaya hazır iki pehlivan gibiydiler. İki büyük yazar karşılıklı ayaktalarken onları daha iyi karşılaştırabiliyordum. Öbür büyük yazar göbeğine, enine bakılırsa bizim büyük yazardan daha kalın ve daha ağır görünüyordu. Ama buna karşılık bizim büyük yazarımızın boyu öbürükünden 2-3 parmak daha uzundu. Cam bölmenin öte yanındaki şapırtı bizim olduğumuz bölümden duyuluyordu. Öpüşüyorlardı. Bir bu yanaktan, bir o yanaktan. Öbür büyük yazar bir ev sahibi olarak bizimkinden aşağı kalmak istemediğinden o da bizimkinin iki yanağından daha büyük şapırtılarla öpmüştü. Buraya dek gördüklerimde pek olağanüstülük varsayılmaz. Ama bundan sonraki sahne gerçekten olağanüstüydü. Bizim büyük yazarımız doladığı iki kolunu öteki büyük yazarın omuzlarından sırtına, sırtından beline doğru sıvazlayarak indirip tam belinde iki elini birbirine kenetledi ve o koca adamı birkaç kez havaya kaldırıp bıraktı. Kaldırıp bıraktı ve son bırakışında camları zangırdatan bir kahkaha patlattı. Öteki büyük yazar doğrusu biraz şaşkınlaşmış ama daha çok sersemlemişti. Bir an ne yapması gerektiğini düşünür gibi durdu. Bizim büyük yazar da hadi hamle sıra sende gibilerinden duralamıştı. Öteki büyük yazar sanırım bizim büyük yazarın ülkesinde içtenlikle ve dostça tanışıp selamlaşmanın böyle olduğunu sanmıştı. Ev sahibi olarak aynı karşılığı vermezse ayıp olacaktı. Bu yüzden bizimkinden aşağı kalmamak için o da uzun kollarıyla belinden sarılıp bizim büyük yazarımızı havaya kaldırdı, kaldırdı, indirdi. Ama bu selamlaşmaktan yorgun düşmüştü. Daha yaşlı olduğundan soluk soluğa kalmıştı. Ama buna karşın bizimkinden geri kalmadı. tıpkı onun gibi bir kahkaha patlattı. Bu kez bizimki omuzlarına dayadığı eliyle bastırarak öteki büyük yazarı koltuğa çökertti. Aynı şeyi o da bizim büyük yazara yaptı. Şimdi iki büyük yazar karşılıklı koltuklarında oturuyorlardı. Buraya dek pek çok şey dostça geçmişti. Bundan sonrası daha ilginç olacak diye düşündüm. Bakalım dillerini kullanmadan nasıl anlaşacaklardı. Akvaryumdaki balıkları seyreder gibi büyük cam bölmenin bu yanından dünyanın en büyük iki yazarını ilgiyle seyrediyorduk. İkisi de güleç yüzleriyle birbirlerine baktılar. Bakmaktan çok birbirlerini süzdüler. Bu süzüşmeden sonra bizimki bu kez orta şiddette bir kahkahayla öteki büyük yazarın yanağından dostça bir makas aldı. Öteki yazar bizim büyük yazarımızdan hiç de aşağı kalmak istemiyordu. Bir makas da o bizim büyük yazarımızın yanağından alıp bir kahkaha saldı. Genellikle ilk girişim hep bizimkinden geliyordu. Öteki bizimki ne yaparsa tıpkısını yapmaya çalışıyordu. Böylece dilsiz ortaklaşa bir anlaşma dili bulmuşlardı. Karşılıklı makas almalardan sonra bizim büyük yazar öbür büyük yazarın önce sağ yanağını okşayıp sonra adamın ensesine bir şaplak indirdi. İşte bu şaplak aralarındaki o keyfi bozmuş gibi göründü. Çünkü bizimki o ağır eliyle koca adamın ensesine şaplağı indirirken ölçüyü kaçırmış, şaplağı varyoz gibi indirince zavallı öteki büyük yazardan "Hıh!" diye bir ses çıkıp adamcağız az kala yere serilir gibi olmuştu. Öteki yazar çok kızmış olmalı ki ev sahipliğini, konukseverliğini falan unutup var gücüyle bizim yazarın ensesine bir şaplak indirdi. Bu şaplakla da hırsını alamayıp bizimkinin yanağına öyle bir tokat çaktı ki tokatın şakırtısını biz camın bu yanından duyduk. Aralarındaki o dostça dilsiz konuşma sert bir tartışmaya dönmüştü. Hatta belki de öteki büyük yazar elleriyle, yumruklarıyla sövüyordu bizimkine. Yanımdaki yazar arkadaşım "Gidip ayıralım mı?" dedi. "İki uygar yazar olarak tartışıyorlar. Ne diye ayıracağız?" dedim. Gerçekten de dediğimiz gibi oldu. Bizim büyük yazarımız büyük bir olgunluk gösterip öteki büyük yazarın sırtını birkaç kez sıvazladı. Bu davranışı öteki büyük yazarı yumuşatmış olmalı ki o da tıpkı bizimki gibi tatlı bir sırıtışla bizim büyük yazarımızın sırtını birkaç kez sıvazladı. Bizimki koltuğa yayılıp bacak bacak üstüne attı. Öteki de koltuğa kaykılıp bacak bacak üstüne attı. Bizimki koca bir pençe gibi elleriyle ötekinin dizine vurdu. Öteki de bizimkinin dizine dostça vurarak bizimkini yanıtladı. Aralarında ne oldu ne geçtiyse bizim dünyanın en büyük yazarımız birden ayağa fırladı. Az önceki şaplaktan, yumruktan sonra öteki yazar hep tetikte durduğundan ne olur ne olmaz diye boş bulunmamak için o da birden ayağa fırladı. Öteki yazarın az önceki gibi gafil avlanmak istemediği belli oluyordu. Bu söyleşinin yeni bir dostça saldırısına karşı gardını almıştı. Ayağa kalkmalarından sonra ikisinin de devinimleri çok hızlandığından ilk girişimin hangisinden geldiğini seçemedim. Birbirlerinin göbeklerini ellediler. Göbekten göğüse, göğüsten koltuk altlarına doğru ellerini dolaştırınca gıdıklanmış olacaklar ki bir süre gülmeleri iyice arttı. Muhabbeti koyulaştırmışlardı. Bizimki sanırım "Dur yeter, gıdıklama artık, sululuk istemem" anlamına elini ötekinin ensesine atıp bir kafa kol çekti. Öteki sarsıldıysa da yere kapanmadı. Ama kızmış olmalı ki sanki bir Haçlı Seferi şövalyesi gibi bizim büyük yazarımızın üzerine saldırdı ve işte böyle amansız bir kapışma başlamış oldu. Bizim büyük yazarımız da Hazreti Ali'nin küffar ordusuna saldırışı gibi atağa kalkmıştı. Ortalık iyice karıştı. Derken tekme, yumruk, şaplak, tokat, dünyanın iki büyük yazarı birbirine girdi. Biri düşüyor, öbürü kalkıyor. Künde, kafa kol, sarma, kroşe, direk, aparküt, sağ sol, biri köprüye geliyor, öbürü çullanıyor. Derken açılıp açılıp sonra hızlanarak birbirlerine kafa atmaya başladılar. Bu işin sonu ne olacaktı derken öteki yazar tuş durumunda yere serilmişti ki bizim büyük yazarımız en centilmen davranışıyla onu yerden kaldırıp öptü. Öteki de bizimkini öptü ve karşılıklı kahkahalar attılar. İçeriye tepsi içinde kahveyle su getiren adam girdi. İki büyük yazar karşılıklı oturdukları koltuklarda kahvelerini içerken yine gülüşüyorlar. Arada birbirlerine dizlerini, yanaklarını hafif hafif okşayarak elleşiyorlardı. Kahvelerini bitirince önce bizimki ayağa kalktı. Öbürü de hemen ayağa fırladı. Ne olur ne olmaz. Yeni bir saldırı başlayabilirdi. Öyle de oldu. İkinci round başlamıştı ama çok kısa sürdü. Bütün bu artistik gösteriler kahkahalar arasında güler yüzle yapılmış olmasa onları tanımayan, uzaktan gören biri kavga ettiklerini sanabilirdi. Bu olağanüstü gösteriyi cam bölmenin bu yanından 8 saate bakmacasına tam 28 dakika seyrettik. Bizimki kapıya doğru geri geri giderken havaya kaldırdığı sol elini sallamaya başladı. Öteki büyük yazar da olduğu yerde bir elini kaldırıp salladı. Üzerindeki gülümseyişte ayrılışın üzüncü gizliydi. Bizimki kapıdan çıkınca öteki de yorgunluktan koltuğa yığılıp kaldı. Olayın buraya dek olan bölümü pek de ilginç sayılmaz ama bundan sonrası bence çok ilginç. Aradan 10 yıla yakın bir zaman geçmişti. Bu kez o ülkeye ben tek başıma gitmiştim. İzlenceye göre o ülkenin büyük yazarıyla da konuşacaktım. Bir dilmaç aracılığıyla konuştuk. Söz arasında bana bizim büyük yazarımızın nasıl olduğunu sordu. Ben de çok iyi olduğunu, sürekli birbirinden değerli yapıtlar yarattığını söyledim. Salt sormakla kalmadı. Bizim büyük yazarla çok yakın dost olduklarını, onunla çok iyi anlaştıklarını, 10 yıl önceki uzun ve sıcak ve içten görüşmelerini bir türlü unutamadığını, öyle büyük bir yazarın dostluğundan onur duyduğunu ve onun değerini çok iyi anladığını söyledi. Çok, çok büyük yazar dedi. Bu konuşmamızdan birkaç ay sonra o büyük yazar ölmüştü. Bu konuşmamızdan birkaç ay sonra o büyük yazar ölmüştü. Ölüm haberini alan bizim dünyanın en büyük yazarımız, bir gazeteciler topluluğu önünde ölen yakın dostunun dünyada en iyi anlaştığı yazar olduğunu ve dünyanın çok büyük ve değerli bir yazarını yitirdiğini ama onun başyapıtlarının dünya durdukça yaşayacağını, şiirde olduğunca roman, öykü, oyun ve deneme alanlarında da ölümsüz yapıtlar verdiğini, onunla çok zevkli geçen konuşmasını hiç unutamayacağını söyledikten sonra oradaki gazetecilere o büyük yazarın adını söylemesi gerektiğinde yanında oturan yazar arkadaşının kulağına eğilerek fısıldadı. Yahu bu herifin adı neydi? Atina, Caravel Hotel 719, 24 Ocak 1992. Nazik Alet adlı kitabımın 13. basımına eklenmiştir. Kitabın sonu. Bu kitap 26 Nisan 2006 tarihinde İbrahim Bahadır tarafından İstanbul'da okunmuştur.